Ayrım 2, 17-25 Aralık, Reza'nın rızasını kazananlar. Ali Özgündüz, sayfa 23. 1. Bölüm, olayın kaynağı, olaya genel bir bakış. Türkiye-İran ticaretinde 2 milyar dolarlık komisyon. İran İslam Cumhuriyeti nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler, ABD ve AB'nin 2006 yılından itibaren uygulamaya soktuğu çeşitli ambargolar sebebiyle yaptığı doğal gaz ve petrol ihracatı karşılığı dövizi ülkesine transfer edememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tüpraş ve BOTAŞ aracılığıyla petrol ve doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını İran'dan karşılamakta, ancak uygulanan ambargolar nedeniyle ithal ettiği petrol ve doğalgazın bedelini İran'a gönderememekte, bu bedelleri İran Merkez Bankası adına Halkbank'ta açılan bir hesapta tutmaktadır. Yaklaşık 40 milyar ABD doları tutarına varan bu para ancak gıda, ilaç, tıbbi malzeme, endüstriyel ürün, kıymetli maden karşılığında, yani İran'a yapılacak bu malların ihracatı karşılığında gümrük belgeleri bizim Halkbank'a verilip İran Merkez Bankası'nın ödeme emri vermesi üzerine ödenebiliyor. 1 Temmuz 2013 tarihine kadar altın kıymetli maden olarak değerlendirildiğinde ve İran'a ihracatında herhangi bir sıkıntı olmadığından İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası petrol ve doğalgaz karşılığı Halkbank nezdindeki hesabında bulunan milyarlarca doları Türkiye'de yerleşik firmaların İran'a ithalatı şeklinde ülkesine transfer edebilmekteydi. Bu tarihten sonra ABD'nin uyarısıyla kıymetli madenlerin, dolayısıyla altının da ambargo kapsamına alınması nedeniyle Türkiye, Dubai ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren firmalar İran'a gıda ihracatı şeklindeki işlemlerle yine Halkbank nezdindeki bu paraları kullanabilmektedir. Elbette ki gıda yükte ağır pahada hafif olduğu için milyarlarca doların bu şekilde transferinde bazı sıkıntılar çıkmakta. Bunun için de ileride ayrıntılarını göreceğimiz gibi 5000 tonluk gemiyle 50.000 tonluk ihracat yapılması gibi sahtekarlık yollarına başvurulmaktadır. Kısaca özetlediğim bu işlemlerin dış ticaret ve bankacılıkla ilgili detaylarına girmek istemiyorum. Gelelim bu işin bizi ilgilendiren tarafına. İranlı Reza Sarraf, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra Rıza Sarraf adını alıp Ebru Gündeş'le de evlenerek Türk sosyete ve sanat dünyasına adım attı. İran'da Reza Sarraf'ın patronu konumunda bulunan İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Babek Zencani, İran Petrol Bakanlığı adına yukarıda özetlediğim işleri yapmaktaydı. Bu işlemleri yapabilmek için Türkiye, Dubai, Çin, Hindistan ve Malezya gibi ülkelerde çeşitli şirketler kurmakta ya da kurdurmaktaydı. Bu şirketler aracılığıyla altın, kıymetli maden, sanayi ürünleri ya da gıda ihracatı, yani İran'a ithalatı yaparak İran devletinin petrol ve doğalgaz bedellerini bir şekilde kullanmasını sağlıyordu. Peki bu işleri tabiri caizse babasının ayrına mı yapıyordu? Elbette hayır. Bu işler yaklaşık %10 komisyon karşılığında yapılıyordu. Bu komisyonun ne kadarının kendisine kaldığı, ne kadarını dağıttığıysa ülkeden ülkeye değişiyordu. Edindiğim bilgilere göre Türkiye üzerinden çeşitli işlemlerle yaklaşık 22 milyar ABD doları transfer edildi. 2.2 milyar dolar komisyon alındı ve bunun önemli bir bölümü buradaki kişilere dağıtıldı. Babek Zencani bu işleri yaparken kendi devleti İran İslam Cumhuriyeti'ni dolandırmak ve yeryüzünde yolsuzluğu yaymak suçlarından 6 Mart 2016 tarihinde İran'da idam cezasına çarptırıldı. İran kısmına ileride daha detaylı değineceğiz. Peki 17 Aralık soruşturmasındaki bakanların bununla ne ilgisi var? Konu ihracat ve dış ticaret olunca elbette ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan başrolde. Ya İçişleri Bakanı Muammer Güler veya Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın bu işlerle ne ilgisi var? İleriki sayfalarda bu dönemin bakanlarının nasıl ve ne karşılığı bu işe bulaştıklarını okuyacaksınız. Diğer bakan Erdoğan Bayraktar ise bu dosyada yok. Yani Halkbank üzerinden yapılan bu işlemlerle ilgili dosyada yok. 17 Aralık'ta iki farklı soruşturma dosyası üzerinden yapılan iki operasyon var. Birincisi Halkbank Sarraf dosyası, ikincisi TOKİ Şehircilik Bakanlığı Fatih Belediyesi dosyası. Erdoğan bayrakların aralarında olduğu ikinci dosyada daha büyük işler var. İstanbul'un talan edilmesi, yeşil alanların, sahillerin, sit alanlarının imara açılması, özel imar planları, TOKİ ihaleleri gibi konular. Erdoğan Bayraktar ve ekibi bu dosyada. Şöyle denilebilir, ABD'nin ve onun baskısıyla Birleşmiş Milletler'in haksız yere koyduğu ambargonun bir şekilde delinmesi beni rahatsız etmez, hatta memnun eder. Evet, her ülke kendi çıkarını düşünüp çıkarları doğrultusunda iki yüzlü davranabiliyor. Türkiye ve İran devletlerinin de kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda bu ambargoyu bir şekilde etkisiz kılmak için işbirliği yapmaları rahatsız edici değil, memnuniyet verici olmalıdır. Yapılan iş gerçekten ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda ihracatımızı arttırıp cari açığımızın kapatılmasına yardımcı oluyorsa bir sorun yok. Ama bu işler yapılırken birileri kendi çıkarını düşünüp milyonlarca dolar rüşvet alıyorsa ya da milletin bankası olan Halkbank'ın alması gereken komisyon oranlarını düşürüp bankayı, dolayısıyla yurttaşları, hepimizi zarara uğratıyorlarsa, hazineye ödenmesi gereken vergiler ödenmiyor ve bunun karşılığında birileri çıkar sağlıyor, milyonlarca dolar rüşvet alışverişi yapılıyor. Başbakanın oğlunun ve yakınlarının kurduğu TÜRGEV'e milyonlarca dolar bağış yapılıyor. Devletin bankasının müdürüne ayakkabı kutuları içinde, bakana çikolata kutuları içinde milyonlarca dolar gönderiliyor. Bir başka bakan aldığı milyonlarca dolar ve koluna taktığı 700 bin liralık saat karşılığı yapılan yasa dışı işlemlere göz yumuyor. Kaçak yollardan ülkeye sokulan tonlarca altının bir kısmının içeride bırakılıp kalanının gitmesine yol veriliyor. Bakanın çocuğu ve yakını kendisinden daha yüklü maaşla Rıza'nın rızasını kazanmak için danışmanlık yapıyor. Devletin bakanları, bir iş adamının sekreteri, özel kalemi gibi çalışıp o kişinin gece gündüz telefonlarına bakıp işlerini hallediyor ve bu işler karşılığında yolunu buluyorsa orada sorun yok mudur? Büyük bir sorun vardır. Kıssadan ise, yoksul olan Hazreti Ali halife ancak arpa ekmeğiyle karnını doyuruyormuş. Kendisi gibi yoksul olan kardeşi Akil gelip borç olarak az biraz buğday istemiş. Hazreti İmam Ali biliyorsun ki benim de yok yanıtını vermiş. Kardeşi Akil de bunun üzerine Beytül Mal, yani devlet hazinesi ağzına kadar dolu, anahtarı da sende, oradan ver demiş. Hazreti Ali kızgın közde bir demir parçasını kızdırıp kor haline getirerek Akil'in eline yüzüne doğru tutuyor. Akil, ne yapıyorsun ya Ali, beni yakacaksın diyor. Hazreti Ali diyor ki, bu ateşten bu kadar korkup inlersin de beni Allah'ın gazabıyla alevlenen ateşe mi atmak istiyorsun? Sana Beytül Mal'dan vermemi mi bekliyorsun? Kendime ait olmayan hiçbir şeyi sana veremem. 17 Aralık'ın kapısını aralamadan önce başlangıç çizgisine dönelim. 2007'ye. 2. Bölüm. 2007 yılına uzanan süreç. Hükümete darbe mi? 17 Aralık'ta Türkiye yaklaşık 3,5 ay sonra yapılacak yerel seçim sürecine girmişti. Bu operasyonun seçim öncesi yapılmasını hükümet şöyle yorumladı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimlerinden 100 gün önce hükümete komplo kuruldu. Hükümet cephesi bu düşünceden yola çıkararak 17 Aralık'ın hukuki değil siyasi olduğu yönünde bir savunma geliştirmişti. Eminim ki operasyonlar bir yıl önce ya da seçimlerden hemen sonra yapılsaydı yine benzeri savunmalarla karşılaşacaktık. 30 Mart seçimlerinden sonra yapılsaydı, Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemek ve Erdoğan'ı seçtirmemek için yapıldı denecekti. Haziran 2015 genel seçimlerinden önce yapılsaydı, AKP'ye darbe için yapıldı denecekti. AKP için gün bitmez. Dikkat edilecek olursa iddiaların yalan ya da yanlış olduğuna dair bir savunma geliştirilmedi. Dönemin Başbakanı Erdoğan operasyonların ardından yaptığı ilk açıklamada iddiaların yalan olduğuna ilişkin bir söz söylemedi. 17 Aralık günü Konya'da yaptığı konuşmadaysa şöyle diyordu. Kimin ne hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler, hesabı orada milletle görsünler. Hesabını sandık dışında görmek isteyenlere ne millet ne de biz müsaade etmeyiz, göz yummayız. Yargıda aklanmak yerine sandıktan çıkmayı işaret eden Erdoğan, AKP'nin yapacağı genel savunmanın da ilk işaretini veriyordu. Sandık. Yine Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştır. Yapılan operasyon AK Parti hükümetine değil, Türkiye'nin mali çıkarlarına ve 76 milyona yönelik bir operasyondur. Yolsuzluk kılıfına gizlenmiş bir saldırı demokrasiye ve seçimlere yöneliktir. 17 Aralık darbe girişimi çözüm sürecini de hedef almıştır. Faiz, silah, savaş ve kaos lobilerinin kazanacağı bir operasyonun milli olabilme ihtimali var mı? Bu operasyon milli olan ne varsa ona kastetmiştir. Bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi Erdoğan 17 Aralık süreci boyunca millilik, lobiler, çözüm süreci, darbe gibi kavramları sıklıkla kullanacak, hatta her sıkıştığında sadece bu sözcüklere başvuracaktı. Sandık mı çözer? Çağdaş demokratik ülkelerde konumu, görevi, mesleği ne olursa olsun bir kişiyle ilgili suç şüphesi olduğunda bunu soruşturacak, gerçeği ortaya çıkaracak tek merci yargıdır. Böyle olmasına rağmen ülkenin başbakanı sandığı işaret ediyordu. Yani kendince sandıkta aklanacaktı. Diyelim ki sınıfın en başarılı öğrencisi arkadaşlarının çantasından bir şey çalıyor. Okul müdürü bu konuyu konuşmak için öğrenci velisini okula çağırıyor. Öğrencinin yaptığını velisine anlatıyor. Veli, benim çocuğum sınıfın en başarılı öğrencisi. Siz çocuğuma komplo kuruyorsunuz yanıtını veriyor. Bu olayda velinin bakış açısı ne kadar doğruysa Erdoğan'ın savunması da o kadar doğru. Sonradan ortalığa saçılıp dökülen telefon dinleme kayıtlarına, yani tapelere göre Erdoğan 17 Aralık günü panik içindeydi. O gün Konya'ya gelmeden önce oğlu Bilal Erdoğan'ı aramış, o meşhur paraları sıfırla talimatını vermişti. Olaya el koyması için de kızını şafak vakti İstanbul'a göndermişti. Halbuki 17 Aralık'ta Bilal Erdoğan'la ilgili bir soruşturma yoktu. Bu paniğin, bu telaşın sebebi neydi? Olay 2007'deki eroin operasyonuyla başlıyor. 12 Şubat 2007 tarihinde Kapıkule sınır kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir tırda 202 kilo eroin ele geçirildi. Sınır kapısına X-ray cihazları takılmıştı. Tır önce X-ray cihazına sokulmuş, ardından da uyuşturucu konusunda uzman bir polis köpeği eroini tespit etmişti. Eroinle rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ne ilgisi var demeyin. Bu olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2007'ye 1258 sayılı soruşturma dosyası üzerinden alınan mahkeme kararına istinaden Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, yani KOM Şube Müdürlüğü'nün yaptığı iletişim tespitine göre değişik gerçek ve tüzel kişiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek meblağda paraların uluslararası transferinin yapıldığı, bu transfere Abdullah Happani isimli durak döviz çalışanının aracılık ettiği anlaşılmıştı. Bu soruşturmada adı geçen durak döviz firması Rıza Sarraf'ın para transferlerinde kullandığı firma olup, Happani ise hem bu firmada Sarraf'ın ortağı hem de çok özel işlerini yapan sağ kolu. 17 Aralık dosyasında telefon konuşmalarında sıklıkla başrolde göreceğimiz Happani, rüşvetle ilgili para akışını ve eş güdümü sağlayan kişi olarak karşımıza çıkacak. Hanefi Avcı paralelci mi? Hemen ilginç bir bilgi vermekte yarar olacaktır. 2007'de sınır kapısında uyuşturucunun yakalandığı dönem Edirne Emniyet Müdürlüğü görevinde Hanefi Avcı bulunuyordu. Avcı'yı hepimiz son dönemde Haliç'te yaşayan Simonlar kitabından biliyoruz. Bu kitapta Avcı bugün hükümet tarafından paralel yapı diye anılan Gülen cemaatinin yargı ve emniyet içindeki yapılanmasını deşifre ediyordu. 2010 yılında gündeme bomba gibi düşen kitabın çıkmasından hemen sonra Avcı apar topar tutuklanmıştı. İnsan sormadan edemiyor. Hanefi Avcı da mı paralelci? Hükümete darbe yapmak için mi bu eroini yakaladı? MASAK raporu devrede. İçine uyuşturucunun da karıştığı para trafiği ile ilgili konu Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani MASAK'ın da gündemine geldi. MASAK'ın 10 Haziran 2008 tarih ve 6517 sayılı yazısı ekinde Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bankalar yeminli murakabı Mehmet Tahir Özsoy tarafından hazırlanan 13-5-2008 tarih ve R61 sayılı Atik İşcen Rumuzlu aklama inceleme raporu Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 8-10-2008 tarihli yazısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek Mehmet Happani ve Abdurrahman İşçen'in ortak oldukları bazı kuyumculuk ve döviz şirketlerinin kara para aklama konusuyla ilgili soruşturulması istenmiştir. MASAK'ın söz konusu raporunda şüpheli para hareketlerinin miktar ve sıklığı dikkate alındığında bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin polisiye takip ve uygun görülecek diğer usullerle Türkiye çapındaki faaliyetlerinin izlenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Bu raporun yazıldığı ve öncesinde hazırlandığı tarih itibariyle Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, sonrasında ise Mehmet Şimşek'tir. Dolayısıyla ya bu bakanlar da paralelci ya da bu hırsızlığın ortaya çıkarılmasını paralele bağlamak bir palavra. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 7-5-2010 tarih ve 6484 sayılı e-postayla yapılan ihbarda Rıza Sarraf'ın İstanbul Kapalı Çarşı'da bulunan Durak Döviz isimli iş yerini kullanarak milyonlarca doları Türkiye'ye soktuğu belirtilmiş. Bu ihbar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. Emniyete yapılan ihbarlarla ilgili bir kişinin kimliği tespit edilip ifadesi alınıyor. Bu kişi Rıza Sarraf'ın yaptığı yasa dışı işlemlerin ayrıntısını anlatıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 6-6-2011 tarih ve 298.907 sayılı yazısı ekinde Happani Grubu Değerlendirme Raporunu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne göndererek Rıza Sarraf'a ait olan Royal Holding AŞ'nin alt firması Durak Döviz AŞ, Tural Limited Şirketi ve Pırlanta Limited Şirketi'nin İran ve Dubai'ye külçe altın ihracatı ve İran bağlantılı ticari işlem kaynaklı paraların giriş çıkışı ile ilgili olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçunun işlenmiş olabileceğini belirtmiştir. Dikkat edilmesi gerekir ki bu rapor İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimlerinden 6 gün önce hazırlanıyor. O tarihte AKP hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini seçim nedeniyle İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş yapmaktadır. Bu rapor üzerine seçimlere 6 gün kala hemen bir operasyon yapılsaydı, acaba AKP ne diyecekti merak ediyorum. Rıza Sarraf İstanbul Emniyetinde itibarlı iş adamı olarak ağırlanıyor. Rıza Sarraf enteresan ve pişkin bir adam. Bir gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geliyor. Rütbeli bir il emniyet müdür yardımcısı odasında Sarraf'ı ağırlarken Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nü arayıp hayırsever bir iş adamının anlatacakları var. Biriniz gelip dinleyin diyor. Arayan il emniyet müdür yardımcısı olunca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden de bir rütbeli gidip bu kişiyi dinlemek istiyor. İçeri girdiğinde Rıza'nın oturma biçimi canını sıkıyor. Rıza bir resmi dairede pek alışık olunmayan bir rahatlıkla il emniyet müdür yardımcısının yanında ayaklarını uzatmış bir şekilde oturmaktadır. Müdür yardımcısı Rıza Sarraf'ın ne kadar itibarlı ve hatırı sayılır bir iş adamı olduğunu, emniyete destek olduğunu anlatıp Rıza'yı tanıtıyor. Bu kısa tanıtımın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen görevli Rıza Sarraf'ı alıp kendi odasına geçerek anlattıklarını not etmeye başlıyor. Rıza kapalı çarşı odaklı para aklama işini anlatmaktadır. Aslında kendi yaptığı işi başkaları yapmasın diye rakip kişileri ihbar etmektedir. Rütbeli polis Rıza'nın anlattıklarını kaydederken Rıza gayet rahat bir şekilde diyor ki, Müdürüm, şimdi sizin büro bu olayı soruşturmak için ekip kuracak, takip yapacak, araçlar görevlendireceksiniz. Bu memur arkadaşlarım ve araçların masrafları için ben 1 milyon dolar bırakayım size. Aslında Rıza diplomatik bir üslupla rüşvet teklif ediyor. Rıza Sarraf'ı dinleyen görevli amir şaşırıyor, kızıyor. Biz işimizi yaparız, senin parana ihtiyaç yok diyerek Rıza Sarraf'ı yönlendiren müdürü de düşünerek size bir arkadaşımızı göndereceğim, ayrıntılı ifadeniz alınacak diyerek gönderiyor. Daha sonra 17 Aralık operasyonunu yapacak ekipte kilit noktada olacak olan bu namuslu emniyet görevlisi, AKP'li bakanlar gibi Rıza'dan milyon doları alıp yolunu bulsaydı, bugün meslekten atılıp soruşturmalara uğramayacaktı. Hatta meslekte terfi edip istediği göreve gelebilecekti. Bu ülke cebinde 5 kuruşu da olmasa kendini satmayacak, yetim hakkı yemeyecek böyle namuslu kamu görevlileri sayesinde ayakta durmaktadır. Bu olayı öğrendiğimde Ertem Eğilmez'in yönettiği Şener Şen'in başrolünü oynadığı Namuslu filmini hatırladım.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.